Ayrım 3. Kök Tengri'nin Çocukları. Ahmet Taşağıl. Sayfa 27. 1-3. İzlenmesi gereken yöntem. Peki sorunlarından bahsettiğimiz İslam öncesi Türk tarihi araştırmalarının sağlıklı, sağlam bir temele oturmuş şekilde yürütülmesi için izlenmesi gereken yol nedir? Öncelikle çözülmesi gereken İslam öncesi Türk tarihinin gövde oluşturulması problemidir. Yazının başında belirttiğimiz gibi oluşturulacak söz konusu sağlam gövdenin kuvvetli kaynak bilgisiyle donatılması mecburiyeti vardır. Bu yönde yapılması gereken ilk iş Türk tarihinin nereden başlatılacağını tespit etmektir. Bu çerçevede Türk kelimesinin anlamı ne zaman ortaya çıktığı, en eski Türk ana yurdunun neresi olduğu açığa kavuşturulmalıdır. İkinci olarak Türk göçleri bütün boyutlarıyla ele alınmalıdır. Göçlerin sebepleri, sonuçları, tarihte oynadıkları rol açık anlaşılır bir şekilde analiz edilmelidir. Üçüncü olarak, Türklerin boy sistemi çok dikkatli araştırılarak sistematik bir şekilde analiz edilmelidir. Özellikle eski Türk sosyal yapısı içinde üstlendiği işlevler mutlaka ortaya konulmalıdır. Dördüncüsü, Türk tarihi araştırmalarının yürütülebilmesi için gereken ana gövdenin inşası için bir model devletin belirlenmesidir. Bu devlette hiç şüphesiz Göktürk Kağanlığı'dır. Bilindiği gibi Göktürk Devleti'nin asıl adı Türk Devleti'dir. Türk adı resmi devlet adı olarak kullanıldığı gibi örgütlenme ve sosyal sistem açısından kendisinden öncekilerin somut bir devamı ve sonraki bütün Türk devletlerinin özeti gibidir. Avrasya coğrafyasında kurulmuş olan bütün irili ufaklı tüm Türk devletlerinde Göktürk tarihinin izleri bulunur. Beşinci yani son adım İslamiyet'i kabul etmelerinden önce Türklerin Avrasya bozkırlarında yaşadıkları esnada komşu yerleşik kavimlerle ne tür temasları içinde olduklarını belirlemektir. Buna bağlı olarak yapılmış temasların sonucunda ortaya çıkan değişimler analiz edilmelidir. Türklerin yaşam biçimleri bu temaslardan nasıl etkilenmiştir ya da Türkler komşu kavimleri nasıl etkilemiştir ve sonucu ne olmuştur? Eski Türk tarihini araştırmak isteyenlerin her şeyden önce en az bir kaynak dili bilmesi gerekmektedir. Bildikleri dilin üzerinde birkaç Batı dili öğrenmeleri faydalı olacaktır. Bunun dışında çok sağlam coğrafi bilgiyle kendilerini donatmaları ihtiyacı söz konusudur. Mekan problemini kavramsal anlamda çözememek, yapılan çalışmaların sağlıklı bir biçimde yorumlanmasını engelleyecektir. Mümkün olduğu oranda sık sık olayların geçtiği alanlara geziler yaparak doğal yapıyı analiz etmenin faydası açıktır. Arkeoloji alanında yapılan çalışmalar ve bu alanda yapılan çalışmalar da İslam öncesi Türk tarihine önemli katkı sağlamaktadır. Özellikle yazılı kaynakların kıt bulunduğu alanlarda değerlendirmeleri arkeolojik malzemeye göre yapabilmek mümkündür. Bütün bunların yanı sıra temel bir noktada sadece bilinen kaynakların etkisinde kalmamak için konuyla ilgili diğer bütün kaynak ve yayınların izlenmesi ve karşılaştırmalı analitik okumaların yapılmasıdır. 2. Eski Türk tarihinin zaman ve mekanda yeri. 2.1. Türklerin eski tarihlerinin coğrafyasını anlamak. Dünya tarihinde her insan toplumu içinde yaşadığı coğrafi ortamla bütünleşerek hayatını sürdürmeye çalışmıştır. Ilıman iklimlerde, sulak arazilerde, dağlık alanlarda, ormanlarda veya çöllerde, nerede olursa olsun ömrünü sürdürdüğü sahanın imkanlarından faydalanmıştır. Zaten insanlık tarihine bakıldığında bunun doğru olduğu açıkça görülür. Dolayısıyla Mısır'da Nil, Mezopotamya'da Fırat ve Dicle, Hindistan'da Indus ve Ganj, Çin'de Sarı Irmak gibi ırmak boylarını ya da Akdeniz dünyası, Anadolu, İtalya, Yunanistan gibi bölgelere örnek göstererek bu bölgelerde yaşayan insan topluluklarını uygarlığın temsilcisi sayarak diğer alanlarda yaşayanları dışlamak ne derece doğrudur? Yaşamaya son derece elverişli sahada ömür sürmek kolaydır. Buralarda yaşanan ömürlerde her türlü kültürel ürünü vermek zor değildir. Ama iklim şartlarının olağanüstü ağır olduğu, yiyecek ve bitki türlerinin kısıtlı bulunduğu coğrafyalarda hayatta kalabilmek maddi kültür ürünü vermekten daha büyük başarıdır. Türklerin eski tarihlerinin coğrafyası da yaşamak açısından çok ağır şartlara sahiptir. Buna rağmen tarihsel derinlik bakımından dünyanın diğer bölgelerindeki uygarlıklarla karşılaştırıldığında Türk tarihinin de onlar kadar eski olduğu kolayca anlaşılır. Neticede Türk kökenli topluluklarda içinde yaşadıkları alanlarla uyum sağlayarak binlerce yıl yok olmadan varlıklarını sürdürebilmişlerdir. Bu kitapta açıkça anlatıldığı gibi Türk tarihinin cereyan ettiği saha Avrasya coğrafyasıdır. Hatta bu geniş sahanın bazı kuşaklarıdır. Yani Orta Avrupa'da Macaristan ovalarından Kore'nin kuzeyine kadar uzanan geniş bir kuşak söz konusudur. Ancak Avrasya'da Türklerin meydana getirdiği bozkır kültür kuşağının sınırları çağlara göre değişiklik göstermiştir. Büyük imparatorluklar kurulduğunda Çin'in kuzeyi Afganistan, Kuzey Hindistan, İran, Ön Asya, Mısır, Balkanlar Türk bozkır kültür sistemine dahil olmuşlardır. Sınırlarını çizmeye çalıştığımız coğrafi kuşak tarım ekonomileri tarafından kuşatılmıştır. Orta Asya ve Doğu Avrupa ise hayvancılığa elverişliydi. Bu da çok açık bir şekilde Türklerin hayvan ekonomisini geliştireceği ve komşularıyla ihtiyaç duydukları tarım ürünlerini temin etmek için ilişkiye gireceği gerçeğine işaret etmektedir. Aslına bakılırsa eski Türk coğrafyasını tundra, tayga, bozkır ve çöl ve vaha alanları üzerine ayırarak sistemleştirmek daha doğrudur. En kuzeydeki tundralık alanlarda yaşayanlar ancak hayatlarını sürdürebiliyorlardı. Çünkü tundra onlara sınırlı avcılık ve rengeyi besleme imkanı veriyordu. Dolayısıyla büyük bir ekonomi söz konusu olmadığından kalabalık nüfus da ortaya çıkmıyordu. En fazla 12 ailenin bir arada beslenebildiğini vurgulamak durumu daha açıklayıcı hale getirmektedir. Orman, tayga kuşağında ise doğal ortam avcılık, balıkçılık, toplayıcılık yapan insan topluluğunu biraz daha iyi besleyebiliyordu. Bu durum daha örgütlü ve tundralık kuşağa göre biraz daha kalabalık nüfusun meydana gelmesini sağlıyordu. Çöl ve vaha kuşağı en güneyde sıcak, kuru çöllerin içinde yer alan dünyanın en verimli bölgelerini barındırıyordu. Aradan geçen asırlarda bu vahalarda şehirler ve şehir devletçikleri ortaya çıkmıştır. Her zaman bozkırlarla iç içe yaşamışlar, zaten çoğunlukla bozkırda yükselen siyasi güçlerin himayesine girmişlerdir. Sahip oldukları tarımsal ve diğer kaynaklara İpek yolu ticareti de eklenince zenginlikleri ve bunun üzerine kurulu kültürleri dünyaca meşhur olmuştur. İnsan kaynağı bakımından esas bozkır ön plana çıkmaktadır. Çünkü daha fazla insanın beslenmesine yetecek imkanları toplumların kullanımına sunuyordu. Koyun, keçi, at, deve ve sığır sürülerinden oluşan hayvan besleme ekonomisi geçerliydi. Hayvan sayısı, kalabalık sürüler topluluklara hayat veriyordu. Sürülerin otlatılması ve güvenliği için belirli sınırlar içine göç etmeleri sonucu ortaya çıkıyordu. Bu sebepten Çin kaynaklarında bozkır Türk toplulukları anlatılırken otluk alanları ve suları takip ederek yaşarlar ifadesi kullanılmıştır. Ancak bozkırlılar diğerlerine göre daha örgütlü olduklarından daha çabuk bir araya gelebilir. Birlikte yaşayabilirlerdi. Dolayısıyla tundra ve taygaya göre daha fazla insan besleyebiliyorlardı. Bu da kuvvetli siyasi birliklerin ortaya çıkmasını sağlıyordu. Bozkır ekonomisi her şeyden önce kendi kendine yetebilen bir ekonomidir. Bozkır'da yaşayanlar yiyecek, barınma, giyim, hatta yakıtlarını kendi kaynaklarından sağlayabilirlerdi. Arkeolojik eserlerden de anlaşıldığı gibi madencilik ve metal işçiliği de yapabiliyorlardı. Demir işleme ve bu alandaki uzmanlıklarını Çin kaynakları açıkça vurgulamaktadır. Kısacası bozkırlı insan topluluğu yerleşik topluluklardan soyutlanmış bir şekilde hayatını sürdürebilirdi. Bununla birlikte komşu yerleşik topluluklarla değiş tokuş üzerine kurulu bir ticaretin her zaman canlı tutulmak istendiği, böyle devlet politikalarının yürürlüğe konulduğu da bilinmektedir. Bozkır devletleri ya da siyasi kuruluşları ekonomik eksikliklerini komşu zengin ülkelerden temin ettikleri ürünlerle kapatıyorlardı. Bunun iki yolu vardı. Barış zamanında ticaret yapmak, diğer zamanlarda ise askeri yöntemlerle akınlar düzenlemek. Atın bozkır hayatının temel unsurlarından biri olduğunu kabul etmek gerekir. Orta Asya bozkırlarının atı, en eski tarih kitabı Herodotos'tan beri övgüyle anlatılmıştır. Bozkır atları diğer bölgelerin atlarına göre güzel değildi. Ama dayanıklılığı, soğuktan etkilenmemesi onu insan hayatında ön plana çıkarıyordu. Yiyeceklerini kar altından kazıp çıkarabilir, dal, ağaç, kabuğu veya herhangi bir bitkiyle beslenerek hayatta kalabilirdi. Bozkır devletlilerinin yerleşiklere göre güçlü olmasının en önemli göstergelerinden biri at sürülerinin zenginliğidir. Çin'e on binlerce at sattıkları bildirilmektedir. Yerleşiklerin bozkırlılar kadar iyi at yetiştiremediklerini ilk çağ tarihçileri bildirmiştir. Bozkırlı süvariler savaşlara yedek atlarla 3-18 arasında değişen gidiyorlardı. Kıtlıklar olmadıkça çok sayıda uçsuz bucaksız bozkırlarda beslenebilirdi. Ancak bazı devirlerde özellikle yaz mevsimlerinde kar yağması yüzünden kıtlıklar çıkıyordu. Böyle zamanlarda yeteri kadar hayvan beslenemediği için ekonomi temelinden sarsılıyordu. Bozkırlılar üretemedikleri eşyalar için dış ticarete gerek duyuyorlar, at satıyorlar, karşılığında ipek, keten, dokuma kumaşlar, tahıl ürünleri alıyorlardı. Yeryüzünün önemli bir toprak parçası olan Orta Asya, bünyesinde birçok coğrafi farklılığı barındırmaktadır. Binlerce yıllık tarihi sürece ve yüzey şekillerinin özelliklerine bakıldığında, Doğu Avrupa'nın geniş düzlüklerinin Macaristan ovalarına kadar uzanan parçasını Orta Asya'nın devamı şeklinde değerlendirmek gerekir. Orta Asya'nın yüz ölçümü yaklaşık 20 milyon kilometre kare, doğu-batı uzunluğu 10 bin kilometredir. Sert bir kara iklimine sahiptir ve yüksek sıcaklık farklarına en çok burada rastlanmaktadır. Yazlar çok sıcak, kışlar çok soğuktur. Etrafı yüksek dağlarla çevrili olduğu gibi okyanuslardan uzaktır. Bundan dolayı okyanuslardan gelen sıcak ve yağışlı hava dağları aşıp bölgeye ulaşma fırsatı bulamaz. Doğusunda Moğolistan üzerindeki yüksek basınç sebebiyle kışlarda çoğunlukla hava bulutsuz ancak sıfırın altında soğuktur. Neticede Orta Asya geniş çöllerden etrafı yüksek karlı dağlarla çevrelenmiş tundralarla kaplı kuzey buz denizi kıyılarına kadar farklı coğrafi özelliklere sahiptir. Sibirya'daki tayganın yeşilliğinden Taklamakan çölünün kuraklığı büyük zıtlık oluşturmaktadır. Dolayısıyla Orta Asya coğrafyasının belirgin özellikleri üzerinde yaşayan toplumların kaderini belirlemiştir. Bunun yanı sıra Orta Asya'nın doğal kuşaklarının yanındaki yüksek dağlardan doğan ırmaklar, yeşil vahalar meydana getirmiştir. Bu tür oluşumlar en çok Tanrı Dağları'nın eteklerinde görülür. Dağların doruklarından gelen su kaynakları ovaları besler. Bu da tarih boyunca vahalarda çok zengin bir ekonomik hayatın yaşanmasına yol açmıştır. Yüksek dağların yanında, tarım havzasında, turfanda deniz seviyesinin 165 metre altında bulunan alanlar mevcuttur. Bölgenin aşırı soğuklardan korunmasını sağlayan bu durum, uzun süren sıcak yaz mevsiminde bitki yetiştirmeye imkan tanır. Yeryüzünün en büyük bataklıklarıyla kaplı Sibirya Ovası'nda Büyük Okyanus'tan batıya yaklaşık 10 bin kilometre uzanan bir tayga yer alır. Onun da güneyinde Mançurya'dan Macaristan Ovalarına kadar uzanan bozkır kuşağı vardır. Her ne kadar bitki örtüsünde bölgesel çeşitlemeler olsa da fiziki coğrafi benzerlikler ön plana çıkmaktadır. Bu da tarihte Avrasya gerçeğine işaret etmektedir. Zaten bilinen Avrasya kavramı ve tarihi bu gerçekliğin üzerinde meydana gelmiştir. Rusya Ovası, Ural Dağları'nı aştıktan sonra Batı Sibirya ve Turan düzlükleriyle birleşerek Karpatlardan Yenisey'e kadar uzanır. Orta Asya'nın doğusu ise yüksek yaylalarla kaplıdır. Doğu Türkistan'dan başlayarak Mançurya'ya ulaşır. Moğolistan'ın güney ve doğu bölümlerindeki yaylalardan geçerek Amur Irmağı Havzası'na kadar uzanır. Bu geniş alanı Moğolistan platosunda Altay Dağları, batıda Tanrı Dağları, doğuda Kingan Dağları'nın yükseltileriyle kesmektedir. iki iki çevreleyen dağlar. Orta Asya'nın kurak olmasının en büyük sebebi şüphesiz bölgeyi çevreleyen dağlar ve okyanuslardan uzaklığıdır. Ural Dağları bölgeyi Avrupa kıtasından ayırsa da fazla yüksek olmayışı yüzünden Pamirler kadar bölgeyi etkilediği söylenemez. Orta Asya'nın dağlarının en yükseği 8000 metreyi bulan zirveleriyle Pamirler'dir. Diğer yüksek dağlar bir şekilde bu dağlara bağlıdır. Batıda Kafkaslar, Hazar Denizi'nin güneyinde Ebru, Nebit Dağı, Hindu Kuş gibi sıra dağlar Orta Asya'yı okyanuslara ve büyük denizlere kapatmaktadır. Bu dağların yüksekliği 3-6 bin metre arasında değişmektedir. Pamirlerden doğuya doğru gidildiğinde yüksek Kunlun, karanlık, Astın, Kansu koridorunda Nanshan geçmekte ve Moğolistan'a ulaşmaktadır. Tanrı Dağları da Pamirlerle bitişiktir. Kuzeyde Sibirya'nın güneyinde yükselen Altay Dağları'nda 4800 metrelik yüksek zirveler görülür. Batı Moğolistan'a giren bu sıra dağlar Gobi Çölü'ne kadar uzanmakta ve bu çölün içinde kaybolmaktadır. Ortada Altaylardan bir kol ayrılarak Hangay Dağları'nı meydana getirir ve Gobi Çölü'nün kuzeyinde doğuya doğru devam eder. Altaylardan Baykal Gölü'ne doğru kavis çizen Sayan, Kögmen Dağları vardır. Onun da güneyinde daha alçak zirveleri olan Tanlı Ola silsilesi bulunur. Bu dağ silsilesi de Kuzey Moğolistan, Güney Sibirya hattında doğuya ilerleyerek Baykal'ın güneyine uzanır. Bundan sonra Doğu Sibirya'ya doğru hatta en uca Bering Boğazı'na kadar Transbaykal, Yablonov ve Stanovay dağ sıraları sürüp gider. Aynı dağ silsilesinin Doğu Moğolistan'daki uzantısı Kentey Dağları'dır. Daha doğudaki Kingan Dağları Mançurya'yı kuzeyden çevreler. 2-3. Isı farklılıkları ve kuraklık. Hazar Denizi'nden Gobi Çölü'ne kadar kuru bir kuşak vardır. Büyük Sahra ve Orta Doğu çöllerinin devamı gibidir. Kurak olmalarının başlıca sebebi coğrafik engellerdir. Orta Asya'nın her yerinde uzun soğuk kışlar hüküm sürer. Sibirya, Verhoyansk'ta Ocak ayı ortalaması -50 derece olup bazen -73 derecenin altına düştüğü de görülür. Moğolistan'ın başkenti Ulaanbaatar'da ise -25 derecedir. Bu durum Almatı'da -7, Avrasya'nın batısında Odessa'da -2 derecedir. Buna karşılık Hazar'ın doğusundaki alçak düzlükler, yani genel anlamda Orta Asya'nın güneyi donma noktasının üstünde ortalamalara sahiptir denebilir. 2-4. Tarım yapılamaması. Tahıl yetiştirme her yerde mümkün olmamaktadır. Arazilerin elverişli olmamasının yanında bir başka etken Hazar Denizi'nden kaynaklanan ve bozkırları kurutan sıcak rüzgarlardır. Erozyona yol açan söz konusu rüzgarlar tarım alanlarına büyük zarar vermektedir. Diğer taraftan bahsettiğimiz alanda toprak tuzlanması da önemli bir sebeptir. Kuzeyde ise tundra ve taygada aşırı soğuklar yüzünden toprakların sürekli donması, bataklıkların uçsuz bucaksız alanları kaplaması, üstelik yaz mevsiminin de kısalığı tarıma imkan vermemektedir. Bütün bunların yanında geniş tayganın ve bozkırların hayvancılığa elverişli olması ön plana çıkmaktadır. Zaten bu eserde görüleceği üzere Orta Asya ve Doğu Avrupa bozkırlarında hayvan ekonomisi tarihe damga vurmuştur. 2-5. Bitki örtüsünün etkisi. En kuzeyi tundra ile kaplı Orta Asya'nın buradaki bitki örtüsünün özellikleri batıdaki Lapland'dan Bering Boğazı'na kadar Kuzey Buz Denizi kıyılarını ve Kamçatka'yı kapsamaktadır. Başlıca bitki örtüsü yosun, liken, cüce fundalık ve böğürtlen gibi meyveler veren çalılıklardan oluşmaktadır. Bu bitkiler uzun ömürlü ve seyrektir. Tundra'da kışları -73 derecenin altına düştüğü gibi yazları ortalaması 15 derecedir. Temmuz. Rengeyi kuşağın en önemli hayvanıdır. Bölge insanlarının ihtiyaçlarını karşılar. Kürklü tilki ve kır faresi avcılığı da yaygındır. Güneye doğru gidildikçe tundra yerini uçsuz bucaksız çalılıklara, biraz daha güneye gidildiğinde ise taygaya bırakır. kapladığı alan açısından tayga dünyanın en büyük ormanlık alanı olarak bilinmektedir. İskandinavya'da Hotosk denizi arasında 10 bin kilometreye yaklaşan alanda varlığını göstermektedir. Kuzeydoğu'da Baykal ötesinde kuzey-güney istikametinde en geniş enine kavuşur. Avrupa bölümünde daha çok Ladin, Çam, Köknar bulunsa da Uralların doğusunda Sibirya çamları ve Dahurya melezi çamları hakim ağaç türüdür. Tayga'nın güneyinde kışın yapraklarını döken ağaçların meydana getirdiği kuşak vardır. Bozkır'ın hemen kıyısına ulaşıldığında ise kuş ağaçlarının oluşturduğu ormanlar söz konusudur. Tayga'da kış ortalaması -40 derece, yakut, çitada ise -14'tür. Orman yani tayganın kapladığı alan Uralların batısından itibaren Batı Sibirya düzlükleri, Obi, İrtiş, Orta Sibirya yaylaları, Yenisey, Lena'nın güneyi, Baykal'ın doğusundan itibaren geniş düzlüklerde Amur, Usuri uzanmaktadır. Bu orman kuşağında rengeyi çobanlığı, avcılık yaygındır. Sığın adı verilen iri kuzey geyiği, geyik, ayı, vaşak ve Sibirya ile Mançurya'nın ünlü kaplanları gibi birçok hayvan yaşar. Kürk hayvanlarının ön plana çıkması ve yaygınlığı belirgin bir özelliktir. Bozkırlar, tipik bozkır bitkileriyle çok önemli yer tutmaktadır. Güneylerinde çölümsü bozkır bitkileri vardır. Bozkırın kuzeyine doğru gidildikçe ağaç türü ve sayısı zenginleşmektedir. Aslında bozkır kuşağının kuzeyi ormanlarla kaplı da denebilir. Bu kuşak, Kuzey Urallardan başlayarak Kazakistan'ın kuzeyinden Hangay, Kentey dağlarına kadar uzanır. En batıdaki Macaristan Ovası dahi ağaçlı bozkır olarak adlandırılmaktadır. Ana bozkır kuşağının kuzeyi şeklinde gösterebileceğimiz alanlar, otlarla dolu geniş çayırlar ve ağaçlarla kaplıdır. Kışları soğuk ve kurak, yazları ise hafif ılıktır. Karadeniz'in kuzeyinden Mançurya'ya kadar devam eder. Ukrayna, Güney Rusya, Kazakistan, Cungarya, Moğolistan ve Mançurya bu kuşağa girer. Bozkırların bitki örtüsünün hayvan beslemede çok büyük katkı sağladığı açıktır. Ortalama sıcaklıklar kışları -23 ila -12 derece arasında gidip gelir. Avrupa düzlükleri ise -6.6 derece ile daha ılımandır. En sert kışlar basınç kuşağının getirdiği dondurucu hava yüzünden Moğolistan'da geçer. Ulaanbaatar -25-27 derece arası. Cungarya bozkırında ise -15 derece, Urumqi, Mançurya'da -20 derecedir. Yazları ise ortalama sıcaklıklar 18,5 ila 20 arasında gerçekleşir. Yıllık ortalama yağış 25-30 santim olup nemi düşüktür. Avrupa kesimi ise daha nemli, dolayısıyla daha verimlidir. 2.6. Çöl bozkırları. Bozkır alanlarının kuzeyindeki daha geniş alanların kapladığı kuşağın güneyinde bazen çöl özellikleri gösteren bozkırlar vardır. Çöl bozkırı alanları Hazar Denizi'nin doğusunda başlayıp Cungarya'ya uzanan, sonra Doğu Türkistan'ın kuzey doğusundan geçerek Kansu'dan Mançurya'ya kadar uzanan kuşaktır. Kuzey bozkır kuşağından daha sıcak olup kışlar daha ılımandır. Yıllık yağış 15-25 santim arası. Bozkır atları koyun, keçi ve deve beslemeye uygundur. 2.7. Çöller ve zengin vahalar. En güneydeki çöl kuşağı da Hazar Denizi'nden Gobi ve Ordos'a kadar Orta Asya'nın önemli bir kesimini kaplar. Burada Karakum Çölü, Kızıl Kum Çölü, Amu Derya'nın alüvyonlu toprakları, kuzeyde Muyunkum, Kara Dağların arkasında Betpak, Dalaya, Üstyurt gibi çöllük alanlar söz konusudur. Verimli vahalar Fergana Vadisi, Taşkent, Semerkant, Buhara, Harezm vahalarından bahsedilebilir. Sıcaklık Temmuz ayı ortalaması olarak 27,5 derece olsa da 49 dereceye kadar çıktığı görülür. Tanrı Dağları'ndan sonra tarım havzasıyla doğuya doğru ilerleyen Vaha silsilesi Kaşgar'dan ikiye ayrılır. Güney hattında Yerkent, Hoten, Keriya, Çerçen, Lobnor, alanlar ve adlarından bahsettiğimiz yerleşim merkezleri mevcuttur. Kuzeyinde Kuca, Aksu, Karaşar, Tanrı Dağları'nın eteklerinde önemli zengin vahaları bünyesinde bulundurur. Bu dağların doğusunda Cungarya'da bozkırla çöl ayrılmaktadır. En doğuda da turfan vahası, çöküntüsü, sahip olduğu iklim özellikleriyle dünyada tektir. Ama bu kuşağa esas damga vuran Taklamakan çölüdür. Gobi'ye kadar çöllük alanlar devam eder. Kuraklık ve kışların soğuk olması en belirgin özellik olarak karşımıza çıkar. Çöller batıda kumlarla, Gobi'de ise çoğunlukla taş ve çakıllarla kaplıdır. Taklamakan çölünde 100-130 metreye ulaşan kum tepeleri bulunur. Bu çölde sadece tarım ırmağı havzasında küçük bir alan dışında bitki yetişen alan söz konusu değildir. Yıllık 5 santim yağış ortalamasıyla dünyanın en kurak alanlarından biridir. Çölün güneyinde Karanlık, Kunlun, Astın, Dağ ve Pamirler yükselirken kuzeyi Tanrı Dağları çevrelemektedir. 10 santimden az yağış alan Moğolistan'daki Gobi esasında taş ve çakıllarla kaplıdır. Moğolistan dağlarında ve platolarındaki kum ve ince toprak, rüzgarlar sayesinde Çin Seddi'nin etrafındaki Löslü dağlara götürülmektedir. Gobi'nin bazı yerlerinde yeşil otluklar ve saksavul çalılıkları olsa da çoğu yerinde hiç bitki yoktur. Gobi'nin güneyinde Sarı Irmağa doğru geniş Ordos çölü uzanır. Ordos'ta da bitki örtüsü çok zayıftır. Ancak bazı çöküntü alanlarında az bitki yetişmektedir. Bu arada Kansu'da çıkan yollar Tunkuang'dan ilerlemekte, Hami'de üçe ayrılmaktadır. Aslına bakıldığında coğrafi şekilleri takip etmektedir. Güney yolu Taklamakan'ın güneyinden Lobnor üzerinden Hoten, Yarkent'i takip eden Kaşgar üzerinden Pergana Vadisi'ne ulaşmaktadır. En işlek olduğu anlaşılan ikinci yol Hami, Komul, Komul'dan, Turfan Vahası'ndan, Kuca, Aksu, Karaşar'dan Kaşgar'a varmaktadır. Kuzey yoluysa Hami'den Cungarya bozkırlarına dalmakta, İli Irmağı üzerindeki Gulca'dan itibaren Tanrı Dağları'nın kuzeyini doğudan batıya takip etmektedir. 2.8. Türk tarihinin özelliği ve Bozkır Devleti'nin ortaya çıkışı. Avrasya bozkırları bilindiği gibi tarihin şafağından itibaren Türk kökenli halklara yurtluk etmiştir. Dolayısıyla İslam öncesi Türk tarihi sadece Orta Asya'da değil, Kafkaslar ve Karadeniz'in kuzeyinden hatta Macaristan ovalarına kadar uzanan geniş sahada gerçekleşmiştir. Milyonlarca kilometre karelik bu alanlar coğrafi olarak aşağı yukarı birbirine yakın iklim özelliklerini taşımaktadır. Tarihin ilk devirlerinden 11. yüzyıla kadar Türk kökenli topluluklar Moğolistan'ın doğusundaki Kerulen Irmağı'ndan Tuna boylarına kadar doğu-batı yönünde hareket etmişlerdir. Nitekim bu geniş alanda söz konusu halkların, boyların izlerini takip etmek bir bakıma erken dönem Türk tarihini aydınlığa kavuşturmaktır. İzlerini takip edebildiğimiz tarihi kaynakların çoğu Türk dilinde değil, komşu milletlerin dillerinde Çin, Fars, Arap, Grek, Latin ve Rusça yazılmıştır. Bu durum eski Türk tarihini araştırmayı zorlaştırmaktadır. Ancak söz konusu bu alanın tamamında eski Türk dilinin yadigarları bulunmaktadır. Runik alfabede denen bu oyma yazı çoğunlukla taşların üzerine kazınmıştır. Eski Türk topluluklarının özellikle su kaynaklarına, ırmak, göl vesaire ve yaylak, kışlak hayatı üzerinde kurulu bir sistemleri vardı. Bu her boyun kendi insan topluluğu ve ekonomisinin temeli olan hayvanlarıyla birlikte yaşadığı belirli bir alan vardı anlamına gelmektedir. Böyle bir hayat tarzını asalak toplumların yaşadığı ile karıştırmamak gerekir. Bozkırın derinliklerinde doğayla bütünleşmiş insan gruplarının hayatlarını sürdürebilme mücadelesidir. Tarıma elverişli alanlar bulamayan kabileler, büyük sürüler halinde baktıkları hayvanların ürünleriyle hayatlarını devam ettirebiliyorlardı. Üretim fazlalarını da komşu yerleşik topluluklarla değiş tokuş yaparak kendi ihtiyaçlarını giderme yoluna gidiyorlardı. Özellikle at ve koyunla bu hayvanlardan elde edilen ürünler Altay dağlarından çıkarılan demir komşularının dikkatini çekiyordu. Tabii ki bozkırda yaşamak çok zordu. Vahalarda, verimli arazilerde yaşamanın kolaylığı ve getirdiği ekonomik zenginlik, bozkırda yaşayan toplulukları her zaman cezbediyordu. Vurgulanması gereken bir başka nokta, eski Türklerin yaşamaya uygun alanlarda yerleşik hayata geçmeleri ve şehirler kurarak bu hayat tarzında eserler meydana getirmeleridir. Ayrıca kendilerine tarım alanları açarak hem tahıl hem de meyve sebze yetiştirmişlerdir. Dolayısıyla sözünü ettiğimiz Avrasya coğrafyasında bütün Türklerin yaylak kışlak hayatını sürdürdüklerini söylemek pek doğru olmaz. Kısacası Türkler kendilerine elverişli buldukları alanlarda hayat tarzlarını değiştirdiler, daha kolay ve rahat olan yerleşikliği tercih ettiler. Ama çoğunluk ve toplum dinamikleri bu kitabın diğer sayfalarında görüleceği gibi bozkırdaki zor yaşamı daha çok sevdiler. Bu arada vurgulamak gerekir ki Güney Sibirya'da Altaylar'da Hakasya'daki geniş sahalarda yaşayan topluluklar yaptıkları ağaçtan ev ve kulübelerde yaşıyorlardı. En erken devirlerden itibaren bozkırdaki yaylak kışlak hayatını sürdürmüyorlardı. Türklerin sonradan bozkır hayatına göç ettikleri söz konusu edilmektedir. Aslında genel bir bakışla burada söz konusu edilmesi gereken iki önemli karakteristik özellik ortaya çıkmaktadır. Bunlardan birincisi Türk göçleridir. Bu normal bir yaylak, kışlak hayatı değil, çeşitli nedenlerle yaşadıkları bölgeyi kitleler halinde terk ederek çok uzun mesafeler kat etmek suretiyle bir başka alana gitmeleridir. Dolayısıyla her yıl sürdürülen mevsime göre yer değiştirme ile karıştırılmamalıdır. Kitleler halinde başka alanlara kaymak çok önemli tarihi sonuçlar doğurmuştur. Siyasi ve ekonomik olmak üzere büyük göçlerin iki temel sebebi vardır. Ekonomik sebep denince özellikle nüfusun artması nedeniyle otlakların yetersiz kalması, kuraklık veya ağır kış şartları yüzünden kıtlık çıkması vesaire etkenler gösterilebilir. Siyasi sebebe gelince özellikle Çin, Hsienpi, Moğol gibi kavimlerin baskısıyla yerlerini terk edip başka sahalara gitmeleridir. İkinci karakteristik özellik eski Türk toplumunun sosyal yapısıdır. Bu sosyal yapıyı aileden oguş başlayarak uruk boy, bodun şeklinde birbirinin içine geçen halkalar şeklinde belirtmek mümkündür. Bozkır'daki Türk topluluklarını her zaman dinamik ve ayakta tutan bu sosyal sistem, en başta insanların birbirine olan ihtiyaçları, savunma, barınma, yiyecek elde etme sonucunda doğmuştur. Bozkır'daki Türk topluluklarını her zaman dinamik ve ayakta tutan bu sosyal sistem, en başta insanların birbirine olan ihtiyaçları, savunma, barınma, yiyecek elde etme sonucunda doğmuştur. Aile toplumun en küçük birimidir. Aileler biraz büyüdüğünde uruglar ortaya çıkmaktadır. Küçük kabile dediğimiz sosyal sistem, göçebe hayatı 20. yüzyıla kadar sürdüren topluluklar arasında hala yaşamaktadır. Uruglar, yani küçük kabileler birleştiğinde ise boylar meydana gelmektedir. Herhangi bir devlet, il kurulduğunda boyların birleşmesi, yani halk tabakasına dönüşmesi bodun olarak adlandırılmaktadır. Esasen tarihi kaynakların ışığında bu sosyal sistem halkaları içinde boy birimi ön plana çıkmaktadır. Boyların toplumsal özellik olarak taşıdığı sosyal dayanışma ve dinamizm, bireyleri arasında birlikte hareket etme arzusunu getirmiş, çok uzun mesafeleri yılmadan çetin mücadelelerle aşmalarını sağlamıştır. Bir başka ifadeyle Avrasya Türk tarihi aslında açıklamaya çalıştığımız bu sosyal sistem içinde boyların tarihidir denebilir. Böyle bir sistemle zaman, derinlik ve mekan, genişlik denkleminde Türk boyları Avrasya bozkırlarında kendilerini gösterme fırsatı buldular. Özellikle kendilerine elverişli alanlarda hayvancılıkla uğraşarak bozkır ekonomisi hayatlarını sürdürürken kendi aralarında siyasi birlikler oluşturdular. Bu siyasi birliklerin bazıları imparatorluk seviyesine yükseldi. Asya Hun İmparatorluğu bu alanda ilk örnektir. Diğer taraftan efsanevi ilk Çin yazılı metinlerine dikkate alırsak yazılı Türk tarihini M.Ö. 2250'lere götürmek mümkündür. Hunların yıkılmasından sonra Orta Asya'da egemenlik, Tunguz ve Hisyen Pi kökenli Huyuan Yuan topluluklara geçti. Ama bu esnada bölgeden Çin'e göç edenler, Kuzey Çin'de küçük çaplı Hun devletlerini ve Tabgaç devletlerini kurdular. Batı yönünde göç edenler, Batı Türkistan, Afganistan'da Akun, Orta ve Doğu Avrupa'da Avrupa Hun devletlerini kurdular 15. yüzyıldan sonra. 2.9. Boyların oluşumu. İslamiyet'ten önce Avrasya bozkırlarında gerçekleşen en önemli özellik boylar halinde yaşamıdır. Türk kökenli boylar söz konusu sahayı kendilerine yurt edinmişler, tarihleri bozkırların derinliklerinde, su boylarında ve yayla vadilerinde geçmiştir. Hun, Göktürk, Uygur gibi büyük devletler kursalar da boyların varlığı her dönemde devam etmiştir. Moğolistan'da Büyük Hun İmparatorluğu kurulurken, başta geniş Kazakistan bozkırları olmak üzere Orta Asya'nın diğer bölgelerinde Türk kökenli boylar yaşıyorlardı. Bunlar genel olarak Çin kaynaklarında Tingling adıyla adlandırılıyordu. Ayrıca Huçi, Ogur, Kekun, Kırgız, Hisinli, Kuca gibi boyların varlığı da söz konusudur. Adı geçen boylardan söz eden Çin kaynakları yaşadıkları yerlere de işaret etmiştir. Daha sonra Batı Kazakistan'dan Karadeniz kuzeyindeki geniş düzlüklere yayılan Ogurlar çok kalabalıktılar ve önemli tarihi olaylara katılacaklardı. Hun İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra doğan boşlukta görülen en önemli boy grubu Kanglı, Kaoçe, Yüksek Arabalı adıyla anılmıştır. Moğolistan'dan Hazar Denizi'ne kadar geniş bölgelerde yaşıyorlardı ve aralarında herhangi bir siyasi birlik bulunmuyordu. Buna rağmen onların etnik yapıları ve kültürleri hakkında ilginç bilgiler kaynaklarda belirtilmektedir. 6. yüzyılda Kanglı boylarının yerini Tölesler alacaktır. Daha doğrusu Kanglı adının yerinde Töles görünecektir. Boylar aynı boylardır ve bir süreklilik söz konusudur. Çin kaynaklarından Shuye Shu ve Pei Shida, 6. yüzyılda Töles boylarının Moğolistan'ın doğusundaki Kerulen Irmağı'ndan Doğu Avrupa'da Karadeniz'e kadar coğrafi dağılımı hakkında bilgi vardır. Buna göre hangi boy nerede yaşamaktadır, kültürel özellikleri nelerdir, asker sayıları ne kadardır gibi önemli soruların cevabını bulabiliriz. 7. yüzyıl başlarına gelindiğinde 627, Doğu ve Batı Göktürk devletleri zayıflayınca Töles boyları ayaklandılar. Her bölgedeki boy tek başına hareket ediyordu. Bundan sonra Orta Asya tarih sahnesinde boyları daha güçlü ve bağımsızlık düşkünü olarak görmekteyiz. Moğolistan'ın doğusunda özellikle Tola Irmağı civarında yaşayanlar 9 boydan müteşekkil olduklarından onlara 9 Oğuz denildi. Sir Tarduşlar 627-646 arasında kuvvetli bir devlet kurdularsa da sonradan yenilip etrafa dağıldılar. Karluklar Altaylarla Tanrı Dağları arasında yaşarken geniş Kazakistan bozkırlarında bulunanlar Onok, On Kabile adıyla teşkilatlandılar. Sonra bunların adı Türgiş oldu. Karluklar Altaylar ile Tanrı Dağları arasında yaşarken geniş Kazakistan bozkırlarında bulunanlar Onok, On Kabile adıyla teşkilatlandılar. Sonra bunların adı Türgiş oldu. 8. yüzyıl başlarında Orhun anıtlarında açıkça belirtildiği üzere bütün boylar artık güçlüydü ve Kaan'a karşı sık sık isyan ediyorlardı. 3. ayrımın sonu, sayfa 39.